Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için. Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir gün diliyoruz hepinize ve sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, COVID-19 salgını nedeniyle bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak son aylarda daha da önem kazanan bir konu haline geldi. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için hangi besinleri tüketmeliyiz? Bir yandan tabii bağışıklığı güçlendirirken diğer yandan kilo almamaya da özen göstermek için beslenme biçimimizi nasıl düzenlemeliyiz diye soracağız uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun'a. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Bağışıklık sistemi ve beslenme üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hemen sonrasında sihirli sözcükler köşemizle hayatın sesleri sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata telefon hattımızda olacak. Çocuk kitaplarını konuşacağız. Çocuk kitapları neden önemlidir? Neden çocuk kitapları okumalıyız diye soracağız kendisine. Tarihte ve bugün çocuk kitaplarından örnekleri ve kitap önerilerini dinleyeceğiz. Hayatın sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla yayınımız sürecek.
Thank you.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun hanımefendi var. Sayın Dursun, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz ama sizin önerilerinizle çok daha iyi olacağımızı ve kendimize iyi bakacağımızı ümit ediyoruz. Evet, kendi kendimize bu COVID döneminde bir takım çabalarda bulunuyoruz. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeye ilişkin ama tabii ki uzman görüşüne ihtiyacımız var. Çünkü bildiğimiz kadarıyla bu vücudumuza giren mikroplar, virüsler, onları ortadan kaldırmak için bizim bağışıklık sistemimiz savaş veriyor. Peki biz bu savaşı kazanmak yolunda desek bağışıklık sistemimizi nasıl kuvvetlendirebiliriz?
Öncelikle temel bir beslenme modeli oluşturmak şart. Beslenmemizde vücudumuza herhangi bir yararı olmayan, besleyici değeri olmayan besinleri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ne yazık ki şu an günümüzde ülkemizde de çok fazla işlenmiş ürün tüketimi var. Hazır gıda tüketimi çok fazla. Batı diyeti dediğimiz daha çok rafine tahıllardan, kızartmalardan oluşan yüksek yağlı, şeker içeren besinleri tüketiyoruz. Dolayısıyla bunlar da bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor.
Evet, o besinler bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Peki onun bağışıklık sistemimizi zayıflatması bizde ne gibi hasarlara yol açıyor? Ve biz o verdiği hasarları nasıl en aza indirgeyebiliriz?
Öncelikle şöyle, bu tarz ürünlerin tüketimi doymuş yağ alımını artırıyor. Artan doymuş yağ alımı ile beraber oksidatif stres dediğimiz vücudumuzun onarım görevini yerine getirememesi bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Özellikle de viral enfeksiyonlara karşı savunmayı azaltıyor. Öncelikle obezite, diyabet, otoimmün kalp hastalıkları olan, rahatsızlıkları olan kişilerde öncelikle beslenmenin düzeltilmesi gerekiyor ki vücudun savunma sistemi aktif hale gelebilsin.
Batı diyetinden bahsettiniz. Biraz daha açmanızı rica edebilir miyiz? Hani adı diyet olarak geçiyor ama gerçekten diyet midir Batı diyeti?
Aslında bir diyet türü, yani zayıflama diyet türü değil. Beslenme planı, beslenme örüntüsü olarak geçiyor. Batı tarzı beslenme olarak. İçeriğinde yüksek yağlı ürünler, rafine işlenmiş ürünler, yani paketli gıdaların daha çok yer aldığı, işlenmiş gıdaların, özellikle rafine şekerlerin yer aldığı ve daha çok hayvansal yağın, doymuş yağın yüksek olduğu bir beslenme türü. Örnek verelim buna, mesela çok fazla kırmızı et, işte salam, sosis, sucuk tüketimi ya da fast food tüketimi bunlardan bazılarıdır. Yani bazı besinleri fresh olarak ya da dalından taze taze yemekten ziyade daha çok hani satın alarak yeme davranışı diyebiliriz.
Evet, çok da benim de ifade ettiğim gibi diyet değilmiş aslında, öyle değil mi? Yani aslında yanlış bir beslenme türü desek yanlış bir ifade kullanmış olur muyuz?
Hayır, doğru bir ifade. Aslında diyet dediğimiz şey de temelde günlük beslenme rutini, hani besinlerin hayatımızdaki yer alma biçimi gibi düşünebiliriz. Biz buna alışkanlık olarak diyet diyoruz.
Evet,
genellikle.
Doğru. Diyet, hani ben pazartesi günü diyete başlayacağım. Ne yapacağım? Hiçbir şey yememeye başlayacağım. Tabii hiçbir şey yememek böyle bir şey söz konusu değil ama o zaman biz neleri yiyerek hem bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir hem de bu Batı diyeti yalanına, desem yanlış ifade kullanmış olur muyum, uymamış oluruz.
Aynen öyle. Buna karşın yapacağımız modelleme Akdeniz diyeti modeli dediğimiz Akdeniz tarzı beslenme. Yani besleyiciliği düşük olan rafine ürünlerin bir kenara bırakılıp bunlardan ziyade meyve ve sebze tüketiminin artırılması, özellikle doymuş yağ yerine zeytinyağına ağırlık verilmesi, işlenmiş tahıl ürünleri yerine daha çok işlenmemiş kepekli posalı ürünlerin artırılması bizim için hedeftir. Bu besinlerde yüksek oranda antioksidan bulunduğu için bağışıklık sistemini destekler. Yine oksidatif stresi azalttığı için, yani viral enfeksiyonların ilerlemesini azalttığı için E vitamini bizim için bu besinlerde çok önemli. Yine C vitamini bizim bu gıdalarda Alo.
Alo, biz sizi duyuyoruz. Lütfen devam edin. Evet, buyurun.
Pardon. Bir boşluk oldu.
Estağfurullah. Buyurun.
Yine günlük C vitamini alımını artırabilmemiz için günlük en az 5 porsiyon meyve ve sebze. Bu dönemde bulabildiğimiz kadar meyve sebzeye ağırlık vermemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için bir diğer önemli vitamin de D vitamini. Bunu besinler yoluyla çok fazla karşılayamıyoruz. Dolayısıyla günde en az 10 dakika avuç içlerimizi pencere dışına ya da dışarıda parkta güneşe doğrultarak günlük D vitamini alımımızı artırmamız gerekiyor.
Evet, biz D vitamini deyince hep işte illaki bir deniz kenarına gidip tatil yapmak gibi algılıyoruz, öyle değil mi? Halbuki amaç burada güneşten faydalanmak. Balkonumuza çıkarak ya da güneş gören bir parkta yürüyüş yaparak da biz o D vitaminini alabiliriz.
Kesinlikle. Özellikle bazı bölgelerden, bu bilekler gibi, avuç içleri gibi derinin ince olduğu bölgelerden D vitamini sentezini artırabiliriz. Tabii ki bu kadarıyla yeterli mi? Değil. Balık tüketimi, biliyorsunuz, mevsimi başlayacak önümüzdeki dönemde. Omega 3 alımı artırılması gereken bir besin öğesi. Yine aynı zamanda posa deyince aklımıza neler gelir genelde? İşte kepekli ürünler, işte marul, bitkiler, sebzeler, kabuklu meyve sebzeler. Bunlar önemlidir. Bunlar da neyi sağlıyor? Vücudun bağışıklık sistemini desteklemeye ve aynı zamanda da kilo vermeye yardımcı.
Kilo verme konusuna az sonra hemen geri döneceğim ama şu besinleri biraz daha çeşitlendirelim istiyorum. Şimdi aslında sonbahar mevsimine giriş yaptık. Kışa doğru ilerliyoruz. O C vitamini bol portakallar, mandalinalar raflarda yerini almaya başladı marketlerde, pazarlarda. C vitamininin hep çok önemli olduğunu duyduk. Siz neler söylersiniz?
Şöyle, özellikle viral enfeksiyonlarla mücadele edebilmek için, bu koronavirüs de günümüzde yine viral bir enfeksiyon, C vitamini çok önem arz ediyor. Dolayısıyla günlük meyve ve sebze alımı en az 5 porsiyon. Bu porsiyon dediğimiz ölçü bir avuç içi büyüklüğünde meyve ortalama bir porsiyondur. Bir tabak dolusu sebze ya da salata bir porsiyondur. Bunlarda çok yüksek oranda fitosterol dediğimiz antioksidan maddeler, C vitamini ve diğer vitamin bileşenleri bulunmakta. Dolayısıyla bunların alımını artırdığımız zaman bağışıklık sistemini güçlendirmiş oluyoruz. Bu besinlerle birlikte çinko içeren besinlere de yer vermemiz gerekiyor. Bunlar mesela neler olabilir? Kabuklu kuru yemişler, badem, ceviz, bunlar aynı zamanda E vitamininden de yüksek. Bu saydığım vitaminler bağışıklık konusunda çok ciddi, önemli etkilere sahip olan vitamin ve minerallerdir.
Evet, tabii bal, arı sütü, propolis, onların da hep faydası. Tabii yalnız mevsime bağlı değil, yalnızca bağışıklık sistemini güçlendirmeye bağlı değil, lezzetli de aynı zamanda. O besinler hakkında neler söylersiniz?
Aynen öyle. Özellikle propolis, hani her sabah bir tatlı kaşığın balın içine bir damla kadar damlattığımızda yine bağışıklığı güçlendiriyor. Günümüzde birçok ürün bulunuyor bununla ilgili. Özellikle propolisin de yine besleyiciliği, arı sütü kullanılabilir. Bunları her sabah düzenli olarak kahvaltıda almak önemli. Sadece 2 yaş altı çocuklarda kullanmamanızı öneririm.
Alerjik reaksiyon olmasın diye.
Aynen,
elbette.
Aynen.
Ama onun dışında hem arı sütü, hem propolis, hem de bal hayatımızın aslında genel olarak vazgeçilmez besinlerinden olmalı diye düşünüyorum. Aynı zamanda da bal gerçekten çok lezzetli. Çocuklarımız, evet, 2 yaşından sonra onunla beslensinler. Şöyle, yalnız tabii çocukları ayırdık ama kalp, tansiyon sorunu olanlar da vardır muhakkak dinleyicilerimizden. Onlar nelere dikkat etsin bağışıklık konusunda?
Öncelikle boylarının, kilolarının boylarına oranına dikkat etmeleri gerekiyor. Şöyle beden kütle indeksi dediğimiz bir hesaplama var. Basit, pratik bir hesaplama. Bu hesap yöntemiyle kilo aralığının hangi bölgede olduğunu rahatlıkla tespit edebilirler. Örnek veriyorum, fazla kilolar mı, obez seviyeler mi, obez seler eğer kaçıncı seviye obezitedeler, bunların yeri çok önemli. Neden? Çünkü vücutta yağ oranı ve obezite derecesi arttıkça bağışıklık sistemi zayıflamaya başlıyor. Özellikle yapılan çalışmalarda artan vücut yağ oranının, artan doymuş yağ tüketiminin, artan şeker tüketiminin, artan rafine un tüketiminin bağışıklığı doğrudan zayıflattığı ve hastalıklara yakalanma riskini artırdığı görülüyor. Dolayısıyla öncelikle kilomuzu kontrol altına almamız gerekiyor. Kendimize özel bir beslenme programımızın olması gerekiyor. Örnek veriyorum, kendilerine herhangi bir diyet yapmıyorlarsa bile bir sınır koymaları gerekiyor. Yani haftada birden fazla tatlı yememeliyim. En fazla haftada bir kez dışarıda yemeliyim ya da hayatımda sebze ve meyveye daha çok yer vermeliyim gibi belli sınırlar getirmeleri gerekiyor.
Peki benim gibi tatlıya dayanamayanlar ne yapsın? Bir de onu söyleyin ne olur.
Aslında tatlı sevgili Sevin Hanım bir bağımlılık. Yani tatlıyı 20 gün içerisinde unutabilirsiniz. Bir süre kendinizi farklı besinlere yönlendirdiğinizde tatlı yeme isteğiniz azalacaktır. Şekeri unutacaksınız. Tabii bu tek başına bir yol yöntem değil. Bunu beslenmede farklı besinlerle çeşitlendiriyoruz oluşturduğumuz diyet programlarında. Örnek veriyorum size, tatlıya yönelten evre ne? Mesela kitap okurken, kahve içerken aklınıza hemen bir tatlı yemek geliyor. Mesela bir tane lokum atıştırayım.
Ay bu evet, ne güzel olmaz mı şimdi? O lokum arada nasıl lezzetli gelmez mi? Ama çok haklısınız. Bir de şunu da müsaadenizle belirtmek istiyorum. O tuzak gerçekten çok büyük bir tuzak. Hani karnımızın acıktığı bu ara öğün anları vardır ya. O ara öğün anlarını sanıyorum, ben bunu hani bizzat kendim yaşadığım için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. O ara öğün anında azıcık böyle karnımın acıktığını hissettiğimde gerçekten oradaki lokum beni cezbediyor. Belki o tam o lokumun cezbettiği anda ben lokum yerine veya şekerli mi veya işte evde bulunan tatlı yerine meyveye ve sebzeye yönelsem, karnımdaki o hani hafif boşluğu onlarla doldursam belki de isteğim geçecek. Ne dersiniz?
Hem bu şekilde hem de günlük su tüketiminizi artırarak bu ihtiyacı azaltabiliriz. Yani şöyle bir tavsiyem olacak kilo vermek isteyenlere. Öğün saatlerinden 10 dakika 15 dakika kadar önce 2 su bardağı kadar oda sıcaklığında su içmeleri iştahını azaltacaktır. Aynı zamanda tatlı isteğini de. Bununla birlikte günlük beslenme düzeninizi belli bir ritme oturttuğunuzda, ben gelen danışanlarıma genellikle bu şekilde yapıyorum. Ritmik bir beslenme modeli ve Akdeniz türü beslenme modeli, Akdeniz diyeti dediğimiz beslenme modeli. Bu şekilde günlük şeker alımları azalıyor, rafine ürün tüketimi azalıyor. Aksine posa ve çeşitli multivitamin tüketimleri artıyor. Dolayısıyla bununla beraber asla şeker isteği, tatlı isteği, aşırı yeme isteği ve yeme atakları meydana gelmiyor.
Evet, bu soru gerçi şimdi soracağım soru belki size çok kişi tarafından sorulmuştur ama bir kez daha yinelemekte fayda var. Hani posadan bahsettiniz ya ve önümüz kış, evet. C vitamininden yoğun olan meyveler ve sebzeler hep hani posalı. Biz portakalı direkt yediğimizde ya da suyunu sıkıp içtiğimizde hangisi vücudumuz için daha faydalı?
Bir bütün olarak tükettiğimizde, yani içindeki posa ile beraber tükettiğimizde, yine kabuklu meyveleri kabuğunu soymadan tükettiğimizde daha faydalı, ama bazı hastalıklar var, enfeksiyon hastalıklarında kabuklu meyveler tüketilmemesi gerekiyor. Bu hastaların yüzdesi çok çok az olduğu için genele hitap ederken biz diyoruz ki posalı, kabuklu tüketin, meyvenin suyundan ziyade kendisini tüketin.
Peki o meyvenin suyunu diyelim sıktık ve dolaba koyduk. Ne kadar süre o meyve suyu dolapta durabilir?
En fazla bir gün. En fazla bir gün kadar durabilir. Ama meyve suyunu sıkarken de şöyle bir şey önemli. Kullandığınız materyallerde eğer metal varsa meyvenin besleyiciliğini azaltabilir. Yani vitamin oranını düşürebilir. Bekleme süresi de yine aynı şekilde etkilidir. O yüzden günlük olarak meyveyi tüketmeden ya da meyve suyunu tüketmeden hemen önce sıkıp tüketmek daha faydalıdır.
Evet. Tabii bütün diyetlerin yanında hep egzersiz de önerir uzmanlar. Bir biraz da egzersiz konusuna değinebilir miyiz? Gerçi salgın nedeniyle evlerimizde daha çok vakit geçirmek durumundayız. Hani çok fazla dışarıda yürüyüş yapamıyoruz diye düşünebiliriz. Ama evde de yapabileceğimiz aktiviteler var. Gerçi dışarıda rahatlıkla aslında çıkıyoruz. Kendimizi koruduktan sonra, maskemizi, siperliğimizi taktıktan sonra ve kalabalık ortamlarda bulunmayıp belki açık havada yürüyüş yaptıktan sonra o kısımda da yine egzersiz anlamında kendimize fayda sağlayabiliriz.
Tabii ki ev egzersizlerine bu dönemde çok önem verilmeli. Aynı zamanda herhangi bir egzersiz için alet alıp bunlara yönlenilebilir. Ama benim en büyük tavsiyem hani genellikle şöyle oluyor. Eve herhangi bir alet alındı, örnek veriyorum eliptik bisiklet. O bir süre sonra bir eksen haline geliyor ve kimi zaman askı niyetine kullanılabiliyor. Evet. Yürüyüş bantları da aynı doğru şekilde. Dolayısıyla bu tarz bir aletten ziyade kişinin sürekli kendini bu konuda motive etmesi lazım. Mesela günlük her atıyorum akşam saat 8'e şu saatte egzersiz saatim var diye alarmlar konulması kişinin daha iyi motive olmasına yardımcı olacaktır. Bu tamamen kişide biten bir durum. Dışarı çıkabildikçe hani kendimizi tabii ki koruyarak egzersiz yapmak önemli. Özellikle öğünleri tükettikten 1,5 saat kadar sonra egzersiz yağ yakımını destekliyor.
Hı hı. Bir de stres zaten hayatımızın en büyük sorunlarından biri. Bağışıklık sistemine de belki en büyük darbeyi stres vuruyor ve bu salgın değil mi? Bu salgın döneminde o stresi azaltmak için neler yapabiliriz? Bunu acaba besinlerle destekleyebilir miyiz? Takviye edebilir miyiz? Kendimizi mutlu edebilir miyiz örneğin besinlerle?
Tabii ki bunun için serotonin artıran besinlere yönelebiliriz. Özellikle muz. Muz sınav döneminde daha doğrusu ders çalışan çocuklarda da çok fazla kullandığımız bir besin. Bununla beraber hurma, kuru hurma, bitter oranı yüksek yani bitter oranı %80 ve üzeri olan çikolatalardan günlük 10 gram yani 2 kare kadar tüketmek günlük mutluluk düzeyimizi artırır, stres düzeyini azaltır. Bu tarz besinlere yönelebiliriz. Aynı zamanda C vitamini içeren besinlerde meyve tüketimini artırmak da stresi azaltır.
Bu C vitamininin takviye ürünleri de oluyor. Hani gerçi hiçbir evet zaman uzmanlar dışarıdan takviyeyi çok önermiyor. O besinin kendinin alınmasının daha kıymetli olduğunu söylüyor ama böyle evet işte hani suyun içine atılıp C vitamini içeren bu tür takviyelere siz hı-hı önem veriyor musunuz? Gerekli görüyor musunuz?
Bazı durumlarda gerekli olabilir. Örnek veriyorum kişinin günlük besin tüketimi yetersizse mesela kilo alma çalışmalarında kilo almaya çalışan kişilerde günlük besin alımı bazen yetersiz olabiliyor. Tabii ki bu durumlarda takviye C vitamini önerilebilir ya da takviye multivitaminler önerilebilir. Aslında burada temel olan şey kan ya da idrar plazmasında, serumunda ortalama vitamin mineral düzeyi nasıl, gerçekten ihtiyaç var mı onu saptayabilmek. Diğer eksik olmayan vitaminler ve mineraller günlük bir sağlıklı beslenme programıyla telafi edilebilmekte. Ama bu dönemde hani salgınların yüksek olduğu dönemlerde Z vitamini ile çinko, E vitamini ile de selenyum kombinasyonu bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani bu nasıl olabilir? Örnek veriyorum çinkodan yüksek olan çiğ kuru yemişler örnek veriyorum. Bademle bir porsiyon meyveyi yemek C vitamini ve çinko bakımı alımı bakımından yeterlidir.
Gün içinde ne kadar almalıyız örneğin bu dediğiniz belki meyveyi ya da kuru yemişi?
Bunlar tabii ki kişilerin günlük bireysel ihtiyaçlarına göre değişir. Hamile bir hanımınkiyle işte fabrikada çalışan, ağır çalışan bir işçinin alımı aynı olmamakta. Fakat C vitamini için şunu söyleyebiliriz. Günlük 5 porsiyon meyve ve sebze ihtiyacı tamamlandığında ortalama günlük 100 miligrama yakın C vitamini tüketilebiliyor. Zaten C vitamininin en üst sınırı da 200-250 miligram olarak belirtiliyor. Yani günlük bir avuç çiğ badem, günlük 5 porsiyona yakın meyve sebze tüketimi, günlük en az 5-6 porsiyona yakın ekmek ve ekmek grubu besin tüketimi, aynı zamanda günlük 1 ila 3 porsiyon arasında süt grubu tüketimiyle kombinlendiği zaman gerçekten çok güzel bir örüntü oluşuyor.
Aslında şimdi 5 porsiyon dediğimiz az da bir porsiyon değil. Evet. Hani biz hep diyet deyince işte sabahtan akşama kadar hiçbir şey yemezsem ben herhalde kilo veririm falan diye düşünüyoruz ama öyle söylediniz ki 5 porsiyon meyve sebze, 3 porsiyon süt ve süt ürünleri, yani aslında bayağı da yiyoruz, yiyerek diyet yapmış
aynen
oluyoruz
öyle.
Değil mi?
Aynen öyle. Ben zaten zayıflamaya gelen ya da zayıflamayı düşünen kişilere de aynen bunu iletiyorum. Biz bu kiloları nasıl aldık? Yiyerek aldık. Şimdi sebep ne olursa olsun, gerek sınavlara hazırlanalım, gerek gebelik dönemi olsun, gerek şehir değişikliği olsun. Ama ne olursa olsun biz yedik. Bunu kabul edelim. Biz fazla yedik. Yanlış yedik, güzelsiz yedik. Dolayısıyla bu yediğimiz bütün besinler bize kat be kat zararıyla geri döndü. Yanlış beslenmenin sonuçlarına katlanıyoruz kilo aldığımızda. Yapmamız gereken şey vücudumuzun asıl ihtiyacı olan doğru besinleri, doğru gramajlarıyla, doğru porsiyonlarıyla tüketmek. Ve bunun sağlığa olan faydalarını zaten ilk haftadan itibaren kişiler görüyorlar.
Evet, yavaş yavaş sizinle olan bölümümüzün de sonuna geldik. Son olarak tam da işte Eylül ayı başladı ve hatta ortalarındayız. Sonbahar dönemine girdik ve önümüz kış. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmemiz için son olarak neler söylemek istersiniz?
Öncelikle daha önceden yapılan çalışmalarda viral enfeksiyonlarda antiviral etki gösteren en çok besin grubu, en çok etki gösteren besin grubu günlük 5-6 porsiyon meyve sebze tüketimi olarak bulunmuş. Bunu bu konuşmamızda yaklaşık 20 dakikada birkaç kez tekrarladım. Başınızı şişirdiysem özür dilerim ama gerçekten çok önemli.
Evet.
Günlük 5-6 porsiyon değerinde meyve sebze tüketimi antioksidan, gerekli olan vitamin mineral bakımından ve antiinflamatuar özellikleri bakımından çok yeterli ve zengin olduğu için daha önceden karşımıza çıkan işte Nil virüsü, Zika virüsü, Dengue virüsü gibi virüslere karşı etkili olduğu bulunmuş. Dolayısıyla günümüzde de C vitamini alımının çeşitli hastalıklara karşı koruyucu ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendirici etkisi olduğu düşünülmekte. Bunu destekleyecek şekilde günlük omega 3 alımını artırmak, yani haftada en az 2-3 kez taze balık tüketiminin artırılması, yine antioksidan özelliği yüksek olan kuru yemişler, zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler ve bu çiğ tohumların etkili olduğu bulunmuş. Bununla beraber son olarak fosa içeriği yüksek olan buğday kepeği, sebzeler, kepekli tahıllar, yine aynı zamanda yulaf kepeği, kabuklu kuru yemişler, kuru fasulye, mercimek gibi baklagillerin de yine çok önemli olduğu saptanmış. O yüzden özellikle mevsim geçişlerinde, salgınların arttığı dönemlerde ya da hastalıkların arttığı dönemlerde beslenmemize lütfen çok önem verelim.
Sayın Dursun, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz o kıymetli bilgiler için size de sağlıklı günler diliyoruz. Bizleri iyi yapmak için konuşurken lütfen siz de kendinize dikkat edin. Bazen çünkü insan başkalarına yardımcı olurken kendini unutabiliyor.
Evet.
Size de kolaylıklar diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim yayın davetiniz için. Çok keyifliydi benim için. Yeniden görüşmek üzere.
Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, COVID-19 salgını nedeniyle bağışıklığımızı güçlü tutmak özellikle son zamanlarda çok daha önem kazanan bir konu haline geldi. Biz de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için hangi besinleri tüketmeliyiz? Özellikle salgın nedeniyle daha az hareket ettiğimiz bugünlerde kilo kontrolünü nasıl sağlamalıyız gibi konularda uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun'la görüştük. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kaybettim diyelim bilmediğim bir şeyi, unuttum sende. Unutmak kullanışlı, yoruldum ya da ayakta kalmaktan. Büyüdüm diyelim, böyle olsun istemedim. Unuttum seni, unutmak kullanışlı. Yalnızlık gayet iyi durdu üstümde. Bir ses duydum, adını fısıldayan. Kalk dedi, kalk, bırakma sakın burada. Bakın belki korkmuştum ya da karanlıkta yine kaybolmaktan düştüm kalktım bıraktım gittim.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz bugün aslında farklı ilginizi çekeceğini umduğumuz bir konuya değineceğiz. Şöyle ki, evet bir pandemi süreci yaşıyoruz. Sevgili dil ve iletişim uzmanımız bize pek çok kitap önerisinde bulundu sağ olsun. Bu sefer de yine kitap önerilerinde bulunacak ama büyüklere çocuk kitapları önerecek. Bilmiyorum doğru mu anlattım?
Doğru. Aslında şöyle, çocuklarımızla düşündüğümüzden daha yakınız. Evet. Dürüst bir cümle kuralım. Evdeyiz, beraber vakit geçiriyoruz. Pek çok çocukların okula gidememesinden dolayı çocukların düş dünyası, arkadaşlık dünyası alışık oldukları kadar aktif olmayabiliyor. Dolayısıyla biz yetişkinlerin de onlara destek olması gerek. Ve bizlerin de hazırlıklı olması gerek. Bir taraftan bunun için çocuk kitapları okumalıyız. Ama diğer taraftan yakın zamanda Türkçe'ye çevrilmiş Catherine Randall'ın Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız? Ne kadar büyük ve bilge olursak olalım neden çocuk kitapları okumalıyız diye bir kitapçığı çıktı. Küçük bir kitapçık aslında, 80 sayfa aşağı yukarı. Fakat beni çok etkiledi ve ben de dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Yani hem çocuklarımızla paylaşacağımız kitaplara daha yakın durmamız gerek, hem de kendimiz için çocuk kitabı okumalıyız.
Şimdi
temel
şöyle,
felsefemiz bu.
Bazen çocuklar çizgi film izler, biz de ne izliyorsun diye yanına gideriz, bir bakarız aslında eğlenceli bir çizgi film. Hatta ben TRT çocuk ekranlarından bildiğim bir çizgi filmin ismini söyleyeyim, Rafadan Tayfa. Bayılıyorum, gerçekten çok güzel bir çizgi film. Çocukken de Pepe'yi çok severdim. Tıpkı onun gibi aslında çocuğumuza kitabı okurken birden farkında olmadan biz de o kitabın içine dalıveriyoruz. Ve onunla birlikte okuyoruz aslında. Yani çocuğumuza kitap okumuyoruz da aslında kitabı biz okuyoruz, o bizden faydalanıyor.
Şöyle, aslında çocuk kitaplarının tarihçesine baktığımız zaman yetişkinlerin çocuklara kendileri için, yani yetişkinler için kitap yazdığını görüyorsunuz. İlk çıkışı da aşağı yukarı böyle. Avrupa'da baktığınızda daha çok dini okullarda, Protestan ya da Katolik okullarında nasıl davranmaları gerek, çocuklar ne yapmalı ne yapmamalı ile ilgili olarak kitaplar yazılmış. Son derece didaktik, biraz hat bildiren ve aslında çocukların seviyesinde değil. Psikologlar genellikle şey söylerler ya, çocuklarla iletişim kurarken sizin boyunuz uzundur. Yukarıdan aşağıya bakarak çocukla konuşmayın. Mümkünse çocuğun göz hizasında durun. Evet. Çocuk size başını kaldırmak zorunda kalmasın diye. Çocuk kitapları bunun tam tersine yapmış. Yukarıdan aşağıya bakarak yazılmışlar. Avrupa'da özellikle. Bizde her yeni türün girdiği dönem Tanzimat'tır. İlk roman, ilk tiyatro eseri, işte ilk gazete makalesi gibi. Çocuk kitapları da bizde ilk defa 1839-1940'da görülmeye başlanmış çeviri olarak Tanzimat'la birlikte. Fakat biz Avrupa'nın yaptığını yapmamışız özgün eserlerimizde. Bizde 1859-1869 gibi tarihlerde çocuk kitapları, dergileri görüyoruz. Eğlence amaçlı yazılmış. Tam da bugünün pedagoglarının söylediği gibi.
Evet.
Çocuk dergisi çıkarılmış. Mesela ilk çocuk dergisi 1869'da Memeiz dergisi çıkarılmış. Şöyle bir özelliği var. Renkli sayfaya basılmış. Yani renkli fotoğraf vesaire basılması söz konusu değil. Ama gazete, derginin kağıdı renkli seçilmiş çocuklara özel olduğu için. Ve çocuk dergileri, çocuk yazıları devam etmiş. Tanzimat'tan sonra tabii Cumhuriyet'in kuruluşu, o dönem ki ülkenin hali de düşünülecek olursa, 1940'a kadar çocuk kitabı yok doğru düzgün. Var, fakat biraz önce Avrupa'da hani şu had bildiren kitaplardan,
evet, yukarıdan bakan
ya. Evet, biraz onlar gibi çocuklara ahlak dersi vermek üzere yazılmış kitaplar ve genellikle de bugünkü çocuk kitapları serisi editörleri kitapları yaşlara göre bölüyorlar. 9 yaş üstü kitaplar olarak görünüyor yazılan bütün kitaplar. Normalde şöyle, belki hani anne babalar zaten bunun farkındadır ama henüz hani kulak dolgunluğu olmayanlar için bir söyleyelim. Çocuk kitapları serisi 1-5 yaş için bir grubumuz var. 6-9 var, 9-12 var. 12 yaşa kadar çocuk kitabı olarak görüyoruz biz kitapları. Onların sözcük sayısı farklı, harf büyüklükleri farklı, bir sayfada bulunabilecek cümle farklı, sayfa büyüklüğü, kitap kapağı yaş grubuna göre farklı. 1-5 yaş, yani 1-2 yaş için yazdığınız, oluşturduğunuz kitabı çocuğun ısıracağını da düşünerek
tabii,
o materyallerle hazırlıyorsunuz.
Bezden oluyor zaten o kitaplar. Çoğunlukla yırtılması.
Daha çok dişlik niyetine kullanıyorlar. Fakat çıkardıkları sesler, resimler, işte yumuşak oyuncağımsı yapıları çocuklar için çok önemli. 6-9 yaş farklı okumayı öğrenen çocuk grubu, 9-12 yaş hayal kuran çocuk grubu, artık soyut düşünebiliyor çünkü. 12-15 yaş ilk gençlik ve ondan sonrası gençlik edebiyatı oluyor. Şimdi tarihine baktığınız zaman çocuk kitabı dediğimiz şey 9 yaş üstü için olmuş genellikle. 9 yaş altı için ne olmuş derseniz, masal olmuş. Biz bir süredir bir grup masal eğitmeni, masal anlatma eğitmeni, gönüllüler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu konuda bir büyük projesi var, masal anlatan öğretmenler ve öğrenciler için. Ama biz genelde söylüyoruz, yani masallar yetişkinler içindir. Dolayısıyla masalların olduğu gibi çocuklara aktarılması farklı bir süreç. Bizdeki masalların nasıl söyleyelim, çocuklar için uyumlaştırılmış hali bile çocuklara çok uygun değil çoğu zaman. Şimdi yeni yeni tekrar masal projeleri başlıyor. Bizim kendi çocuk kitabı tarihimize baktığımızda da çok güzel örneklerimiz var. Biraz önce söylemiştim, Tanzimat'tan 1940'a kadar çocuk kitabı neredeyse yok diye. Fakat 1940'da ilk defa çok büyük bir çocuk kitabı hareketi başlıyor. gurur kaynağı. Başlı başına bu bile bir çocuk kitabı hikayesi de olabilir. Türkiye'de Çocuk Esirgeme Kurumu 1943 ve 46 yılları arasında biraz önce söylediğim o yaş gruplarına da uygun olarak çocuk kitapları yazdırıyor ve çevrilmesine aracılık ediyor.
Ne iyi etmişler.
Ve böylelikle çok büyük bir çocuk kitabı hareketi başlıyor. Evet. Sonra çocuk dergileri, hani Doğan Kardeş, Milliyet Çocuk gibi dergilerin mayası o zaman atılıyor.
Ne severdi bu dergileri çocukken?
Başlı başına bir hikayedir bu. Yani biz çok kültür tarihimize eğilmiyoruz. Bu konuda dürüst olalım. Çok güzel bir filmi olur mesela bunun. Keşke mümkün olsa. 1940'ların başlarından itibaren çocuk kitaplarında çok büyük bir yükselme oluyor. 1956 ve 58'de Uluslararası Çocuk Kitapları Birliği ki büyük bir önemi var. Hans Christian Andersen'in adına bir şeref ödülü var. 1956 ve 58'de Türkiye kazanıyor yazarlarıyla bu ödülü. Birincisi Eflatun Cem'in Açıl Susam Açıl adlı masal kitabı 1956. Baktım bugün özellikle baskısı var mı diye, maalesef yok. Fakat ikincisi 1958 yılında Cahit Uçuk'un Türk İkizleri, Durak ve Parlağan hikayesi hala baskısı var, elde edilebilir orijinal diliyle. Cahit Uçuk ilginç bir yazar. Cahit deyince belki dinleyenlerimizin aklına bir erkek yazar gelebilir ama yazar bir hanımefendi. Ve Cahit Hanım pek çok kitabı da yazıyor ve o dönemde önemli bir hem yetişkinler için hem nasıl söyleyelim çocuklar için tefrikalar yayınlayan bir yazar. Şimdi neden çocuk kitapları okumalıyız? Neden böyle masallardan bahsediyoruz? Ben neden çocuk kitapları okumalıyız kitabından bir şeyi paylaşmak isterim birkaç cümleyi dinleyicilerimizle. Çocuk kitapları toplumun politik ya da ekonomik gücü olmayan kesimi için yazılır. Parası olmayan, oy kullanamayan, sermayenin ya da emeğin veya devlet kurumlarının üzerinde kontrol gücü bulunmayan ve her türlü tehlikeye açık olduklarını bilerek yönünü bulmaya çalışan küçük insanlar.
Ne güzel.
Aynı şekilde iş hayatının getirdiği zorlukları henüz üstlenmemiş, kendi ön yargılarını başkalarına dayatma ya da için için kendini yiyip bitirme becerileriyle henüz donanmamış insanlar. Ve kendi kendimize ne söylersek söyleyelim, biz yetişkinler de hayatta pek çok kere çaresiz kaldığımızdan ne zaman bir şeye sil baştan başlamamız gerekirse elde avuçta ne kaldığını hatırlamak için çocuk kitapları okumalıyız.
Çok güzel.
Çünkü
ne güzel anlatmış.
Çocuk edebiyatı başka bir şey daha yapıyor bizim için. Kaybettiğimizin farkında bile olmadığımız bazı şeyleri bulmamıza yardım eder. Yetişkin hayatı unutuşlarla doludur. Tanıştığım insanların çoğunu unuttum. Okuduğum kitapların çoğunu unuttum. Hatta beni sonsuza dek değiştirmiş olanları bile unuttum. Yaşadığım aydınlanma anlarının çoğunu unuttum. Dahası hayatımın farklı zamanlarında nasıl okuduğumu da unuttum. Oysa bunları unutmanın bedeli sadece unutmak değildir. Bunları unutursanız hayal gücünüz azalır. Oysa hayal gücü unutulacak ihtiyari bir şey değil. Her şeyin merkezinde bulunan hayal gücü dünyayı başkalarının bakış açısıyla tecrübe etmemize olanak tanır. Sevginin ön koşuludur. Bu yüzden çocuk kitabı okumalıyız.
Çok güzel.
Bu gerçekten küçücük kitap, tekrar söylemek isterim. Neden çocuk kitapları okumalıyız? Domingo Yayınları'ndan Şiirsel Taş'ın çevirisiyle çok kıymetli. Öğretmenlerin, anne babaların okuması için ve kendileri için okuması için güzel bir başucu kitabı. Şimdi bunlardan bahsetmişken birkaç tane de çocuk kitabından bahsetmek isterim. Okuma listesi bize, hepimize.
Çok seviniriz.
Her şeyden önce gururumuz büyük dev yazar Yaşar Kemal'in bir çocuk kitabı var. Siller Sultanı ile Topal Karınca. Çocuklar da çok keyif alıyorlar okuduğunuzda. Bir çocuğun okumasından çok bir çocuğa okunabilecek bir kitap bence.
Kaç yaş grubuna hitap ediyor?
Şöyle, aslında bu 9-12 yaş Ama ben bunu daha küçük çocuklar için de okudum. ama kendim de okudum ve benim mesela hayatımın önemli iniş çıkışları olan bir döneminde kendimi Filler Sultanı ile karşılaşmış topal karınca gibi hissettiğim bir dönemde bana da çok hitap etmiş bir kitaptır. Yine Mavisel Yener'in Karamelli Akide Şekeri kitabı var. Karamelli Akide Şekeri, Akide Şekeri üzerinden çok keyifli bir çocuk ve yetişme büyüme hikayesi. 6-9 yaş için bile uygun, okumayı öğrenmiş çocuklar için de uygun. Çok keyifli, üzerine konuşabileceğiniz bir kitap. Mavisel Yener'in zaten ismi de şiirsel, kendi anlatımı da öyle. Bütün kitaplarını tavsiye edebiliriz ama Karamelli Akide Şekeri bana, bu tamamen kişisel tercihim, dinleyicilerimizin affına sığınarak, çocukluğumu ve şeker keyfimi çok anlatan, şeker yemeden akide şekeriyle barıştığım bir kitap oldu. İki kitaptan daha bahsetmek isterim. Bir tanesi çok duyuldu, Puduhepa. Puduhepa epey erken, yani 6-7 yaş grubu, hatta 5 yaş için de uygun olan bir çocuk kitabı. Çorumlu Hitit Kraliçesi'nin hikayesi Puduhepa. Dünyadaki ilk barış anlaşmasına imzasını koyan ve ülkesine, yani Anadolu'ya barışı getiren, anlaşmayla, sözleşmeyle iki ayrı kralla anlaşma yaparak barışı sağlayan Puduhepa'nın hikayesi Puduhepa. Çok güzel resimleri olan, çok güzel resimlendirilmiş bir kitap. O yüzden çok küçük yaş grubu bile resimlerinden hikayeyi anlayabilir. Siz okuduğunuzda 3-4 yaş için bile çok uygun bir kitap. Ve Puduhepa'nın buralı olması, yani Anadolu olması da kız çocuklarımız için ayrı bir destek. Aynı seriden bir kitap daha var. Aynı zamanda Puduhepa'da bu söyleyeceğim kitap da çok güzel hediye. Küçük çocuklara hediye almak istiyorsak yanlarında oyuncaklarıyla güzel öneriler. Bir diğer kitap ki ben çok sevdim, bu programımız dolayısıyla öğrenmiş oldum, itiraf edeyim, haberim yoktu bu kitabın yazıldığına. Güneşin Sırlarını Çözen Kadının Hikayesi. Dilhan Ege Eryurt, NASA'da çalışan ilk Türk bilim kadını, astrofizikçi, Apollo Başarı Ödülü'ne sahip biri. Çünkü Apollo Başarı Ödülü nedir derseniz, insanlığın Ay'a yolculuğundaki değerli katkıları dolayısıyla çok az sayıda insana verilmiş bir ödül. Ve Dilhan Ege Eryurt bu ödülü alan bilim insanlarından biri, çok kıymetli bir bilim insanı. Onun hayatından yola çıkarak Güneşin Sırlarını Çözen Kadının Hikayesini yazmışlar. O da çok keyifli bir kitap ve çok güzel resimlendirilmiş. Her yaş grubuna hitap edebilir. Ve çocuk kitapları sadece anlatımları ve dilleri kısıtlanmış küçük hikayeler değil. Tam tersine damıtılarak yazılmış hikayeler ve bu damıtılmanın getirdiği çok güçlü yapılara sahipler. Bazı cümleleri bizimle hayat boyu devam ediyor. Biraz önce bahsettiğim neden çocuk kitapları okumalıyız kitabında küçük bir araştırma var. Onu paylaşarak bitireyim. Bir araştırmacı telefon şirketlerinin bir araştırmasını yapmış. Bell telefon şirketlerinin. O da şu, telefonlarda parazit oluyor o zamanlar. Araştırma da şu: acaba konuşucular ne kadar parazite kadar karşı tarafı doğru düzgün anlayabiliyorlar? Araştırmanın sonucunda çok sürprizli bir sonuç çıkmış. Konuşmanın %50'si, toplam kelime sayısının %50'si kaybolsa bile parazit yüzünden, karşı taraf sizi doğru anlayabiliyormuş. Ve bunun üzerine çocuk kitaplarında az sözcükle yazılınca anlam, kavram kayboluyor. Çocuk kitapları basittir, yetişkinler için değildir fikri bu araştırmanın sonucunda son buna dayanarak yıkılmış ve kitap editörleri bu sefer yeniden yapılandırmışlar. Çok kıymetli bir bilgi bu. Çünkü biz yetişkinlerin kullandığı, seçtiği sözcüklerin çoğunun aslında anlam için gerekli olmadığını bize hatırlatıyor.
Evet.
Ve çok... çocuklarımızla konuşurken seçeceğimiz sözcüklere de bu açıdan çok dikkat etmemiz gerek. Ve bunu edinebilmek için, bu alışkanlığı edinebilmek için de çocuk kitapları okumalıyız.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben not aldım zaten o kitapları. Unuttuğum olursa da ayrıca size yayından sonra renkli, tekrar soracağım.
Her zaman.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Bir başka sihirli sözcükler köşemizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a telefon attığımızın diğer ucundaydı. Neden çocuk kitapları okumalıyız sorusuna çok güzel cevaplar verdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.